Ayrım 22, 16. Bölüm. Jaguar Sıra Dağların doğu eteklerindeki küçük kaplıca şehrine girdiğinde hava kararmıştı. Haritaya bakan Miller aradığı özel malikaneden en çok 20 mil uzakta olduğunu anladı. O gece fazla ileriye gitmeyip bir otel aramaya ve sabahı beklemeye karar verdi. Kuzeyde Limburg'a giden yolla ikiye bölünmüş olan ve kayaları kaplayarak kilometrelerce uzanan çam ormanlarını örten karın kalın halısı altında sessizce yatan sıra dağlar vardı. Küçük şehrin ana caddesi boyunca ışıklar göz kırpıyordu. Bu ışıklar bir zamanlar Falkenstein lordlarının kale malikaneleri olan fakat şimdi geçmişin anıları içinde uyuyan bir tepenin üstündeki harap kalenin iskelet haline gelmiş bedenini gözler önüne seriyordu. Hava açıktı fakat dondurucu bir rüzgar gece daha çok kar yağacağını haber verir gibiydi. Miller Hauptstraße ile Frankfurtstraße'nin köşesinde park adında bir otel bularak oda istedi. Bir kaplıca şehrindeki soğuk su kürleri Şubat'ta hiçbir şekilde yaz aylarının sevimliliği içinde olmadığı için otelde yığınla boş oda vardı. Kapıcının yardımıyla arabasını otelin ardındaki ağaçların bir çatı gibi örttüğü küçük alana çekti. Banyo yaptıktan sonra da yemek yemek üzere dışarı çıktı. Şehirdeki bir düzine eski pırıl pırıl aş evinden biri olan Hauptstraße üzerindeki Grüne Baumhall'ına girdi. Ne kadar sinirli, ne kadar huzursuz olduğunu ancak yemek sırasında anladı. Şarap bardağını dudaklarına götürürken elinin titrediğini fark etti. Bu hal biraz yorgunluktan, son 4 gün içinde günlerini kedi uykusu gibi 1-2 saatlik uyuklamalarla geçirerek uykusuz kalmasındandı. Biraz da Koppel ile giriştikleri işten doğan gerilimin gecikmiş tepkisinden, Windsor'ın evine ilk gidişinin ardından ikinci bir kez daha giderek, hizmetçi kıza bütün bu yıllar boyunca sahtekara kimin baktığını sormaya zorlayan, içgüdüsünü armağanlandıran bahtının şaşırtıcılığındaydı. Ama hepsinden çok da artık kovalamacanın sonuna geldiğini bilmek, nefret ettiği ve çeşitli yollardan yaptığı soruşturmalarla, aradığı adamla karşılaşmak ve hala bir terslik olabileceği korkusu içinde olmaktan ileri geldiğini biliyordu. Bad Godesberg'deki otelde kendisini bu araştırmadan vazgeçmesi için uyaran atsız doktoru, "Dikkat et, bu adamlar tehlikeli olabilir," diyen Viyana'daki Nazi avcısı Yahudi'yi hatırladı. Peki neden tehlikeli olmamışlardı şimdiye kadar? Adının Miller olduğunu biliyorlardı. Dresden Oteli'ne yapılan ziyaret bunu onaylamıştı. Kolb adıyla Stuttgart'ta Bayer'e yaptıklarıysa bardağı taşırmıştı. Böyleyken niye susuyorlardı? Miller ne kadar ilerlemiş olabileceğinin onlar tarafından bilinmediğinden emindi. Ya da onu elden kaçırmışlar ve sahtekarı ele geçiremeyerek çıkmaz bir dairenin çevresinde dönüp dolaşacağından emin oldukları için peşini bırakmışlardı. Buna rağmen Windsor'ın bomba gibi patlayacak nitelikte olan deliller dosyası ve bu dosyayla Batı Almanya'nın son 25 yıl içindeki en büyük haberinin öyküsü elindeydi. Gülümsedi. Önünden geçen garson kız bu gülümsemeyi üzerine alındı ve ikinci kez masanın önünden geçişinde kalçalarını salladı. Miller Ziggy'yi hatırladı. Viyana'dan beri ona telefon etmemişti. 6 hafta önce Ocak'ta yazdığı mektuptan sonra başka mektup da yazmamıştı. İlk olarak onu çok istediğini hissetti. Çok garip diye düşündü. Erkekler en çok korktukları zaman arıyorlardı kadını. Hem o güne kadar yaptıklarından hem de izinin sürüldüğünden habersiz dağlarda bekleyen yığın katilinden olmak üzere korktuğunu kabullenmek zorunda kaldı. Bu düşüncelerden kurtulmak için kafasını salladı ve yarım şişe daha şarap söyledi. Vesveseye kapılacak zaman değildi bu. O güne kadar duyduğu en büyük gazetecilik atılımına girişmişti ve işin sonunu getirmek üzereydi. Şarabını içerken tasarladığı planı bir daha kafasından geçirdi. Basit bir karşılaşma, Ludwigsburg şehrindeki avukata telefon, adamı hapse tıkmak üzere yarım saat sonra gelen polis arabası, mahkeme ve ömür boyunca hapis cezası. Eğer sert yaratılışlı birisi olsaydı SS yüzbaşısının kendisi öldürmek isterdi. Durumu bir daha gözden geçirdi ve silahsız olduğunun farkına vardı. Ya Roşman'ın yanında bir fedaisi varsa? Yeni adının onun keşfedilmesinden koruyacağına son derece inanmış olarak yanında kimseyi bulundurmayabilir miydi? Yoksa zor bir durumda kaldığı zaman kendisini koruyacak bir kimse var mıydı yanında? Askerliğini yaptığı sırada kampa geç döndüğü için bir gece atıldığı nezarethaneden bir çift kelepçe yürütmüş olan bir arkadaşı vardı. Bu genç sonraları kelepçenin asker çantasında ele geçmesinden korkmuş ve Miller'e vermişti. Miller de bir askerlik anısı olarak bunları saklamıştı. Kelepçeler Hamburg'daki dairesinde bir sandığın dibindeydi. 1960'da Hamburg'un azılılarından biri hakkında bir yazı hazırlarken küçük Pauli çetesi tarafından tehdit edilince kanuni başvurmayı yaparak küçük bir Sauer otomatik tabanca satın almıştı. Bu tabanca da hala duruyordu ve evinde bir masanın gözünde kilitliydi. Şaraptan bir duble konyaktan ve yorgunluktan başı dönmeye başlamıştı. Kalktı hesabı gördü ve otele döndü. Otel kapısının hemen yanında iki genel telefon kulübesi gördü. Otelden telefon etmekten daha güven vericiydi burası. Gece saat 10'du. Ziggy'yi çalıştığı kulüpte buldu. Cazın gürültüsünden ötürü sesini duyurabilmek için bağırmak zorunda kaldı. Ziggy'nin o güne kadar nerede olduğu, onu neden hiç aramadığı, şimdi nereden telefon ettiği gibi peş peşe sıraladığı bir yığın soruyu kısaca savdıktan sonra istediklerini söyledi. Ziggy ayak diredi, yerinden ayrılamazdı. Fakat Miller'in sesindeki bir şey direnmesini kısa kesti. ''Neyin var senin, hasta mısın?'' diye bağırdı. Miller, ''Bir şeyim yok, iyiyim.'' dedi. ''Yardımına ihtiyacım var. Rica ederim, geri çevirme. Şimdi değil, bu gece değil.'' ''Peki geleceğim.'' dedi. ''Çok önemli olduğunu söylerim onlara. Yakın akraban filan.'' derim. ''Bir araba tutacak kadar para var mı yanında?'' ''Var sanırım. Yoksa bile buradaki kızlardan ödünç alırım.'' Miller ona daha önce de faydalandı. Bütün gece için otomobil kiraya veren bir kuruluşun adresini söyledi. Kuruluşun sahibini tanıdığı için ona adını söylemesini öğütledi. ''Ziggy olduğun yer uzak mı?'' diye sordu. Hamburg'a 500 kilometre, 5 saatte gelirsin ya da şu andan itibaren 6 saat diyelim. Sabah saat 5 sularında burada olursun. Dediğim şeyleri de getirmeyi unutma. Peki, geliyorum. Ziggy kısa bir duraklamadan sonra ekledi. Peter, sevgilim. Efendim, bir şeyden mi korkuyorsun? Telefonda konuşmanın kesileceğini bildiren hafif vuruşlar başlamıştı ve Miller'in yanında da başka bir marklık maden para yoktu. Evet dedi. Konuşma kesildiği için de alıcıyı yerine bıraktı. Oteli gece bekçisinden büyük bir zarf istedi. Adam tezgahın altında yaptığı araştırmalardan sonra bir gazete dörde katlandığı zaman ortaya çıkan boyutta kağıt konabilecek koyu kahverengi bir zarf bulup çıkardı. Miller bu zarfa koyacağı şeyleri özel ulak gönderebilmek için gerekli ücreti karşılamak üzere otelde kartpostal göndermek için bulundurulan pulların hepsini aldı. Odasına çıkınca evrak çantasını yatağın üstüne açarak Salomon Tauber'in anılarını, Windsor'in kasasından alınan kağıtları ve iki fotoğraf çıkardı. Anılardaki iki sayfayı bir daha okudu. İki fotoğrafı yan yana koyarak inceledi. Sonra çantadan boş bir kağıt alarak bu belgelerin ne olduğunu belirten kısa fakat kolay anlaşılır bir yazı yazdı. Bu yazıyı Windsor'in kasasından alınan belge ve fotoğraflardan biriyle zarfa koydu. Zarfın üstüne gideceği adresi yazdı ve gece bekçisinden aldığı bütün pulları yapıştırdı. Öbür fotoğrafı ceketinin iç cebine koydu. Zarfı ve anıları yeniden çantasının içine bıraktı ve çantayı karyolanın altına soktu. Valizinde küçük ve yassı bir konyak şişesi vardı. Lavabonun üstündeki bardağa biraz konyak koydu. Elleri titriyordu. Fakat yakıcı sıvı onu sakinleştirdi. Başı hafifçe dönüyordu. Yatağa uzandı ve uyudu. Münih'teki yeraltı odasında Joseph hırslı hırslı ve sabırsızca dolaşıyordu. Masa başında oturan Leon ve Motti ellerine bakıyorlardı. Tel Aviv'den gelen telgrafın üzerinden 48 saat geçmişti. Miller'ı bulmak için yaptıkları girişimler hiçbir sonuç vermemişti. Telefonla aradıkları Alfred Oster, Bayreuth'taki otomobil parkına gitmiş ve Miller'ın arabasının orada olmadığını bildirmişti. Joseph, eğer arabayı görürlerse bunu kullanan kimsenin Bremen'de bir fırın işçisi olamayacağını hemen anlarlar diye umurdanmıştı. Otomobilin sahibinin Peter Miller olduğunu bilmeseler bile gene böyle düşüneceklerdir. Daha sonra Leon'un Stuttgart'taki bir arkadaşı telefon ederek Bayer adındaki bir şehirlinin otel odasında öldürülmesiyle ilgili olarak bölge polisinin genç bir adamı aradığını bildirmişti. Bu başka birisi olacağı gibi telefon eden kimsenin tarifine göre Kolb takma adıyla dolaşan Miller'e de çok uyuyordu. Bereket versin otel defterine geçen kayıtta ne Kolb ne de Miller adı vardı. Siyah spor otomobilden de söz edilmiyordu. Leon hiç olmazsa otele bambaşka bir ad verecek kadar akıllı davranabilmiş dedi. Motti, kolp savaş cinayetleri suçundan Bremen polisi tarafından arandığına göre Miller belki bu yalanı sağlamlaştırmak için başka ad vermiştir otele dedi. Bu da rahatlatıcı bir açıklama değildi. Eğer Stuttgart polisi Miller'i bulamazsa Leon grubu da bulamayacaktı. İkinci grup fazla olarak Odessa'nın şimdi Miller'e her iki gruptan daha çok yaklaşmış olması korkusu içindeydi. Leon Bayer'i öldürdükten sonra takma kişiliğini de açıkladığını anlamış olması gerekir dedi. O bakımdan yeniden Miller adını kullanmaya başlamış olabilir. Eğer Bayer'den kendisini Rochman'a ulaştıracak bir ipucu elde edemediyse Rochman'ı aramaktan vazgeçecektir. Joseph neden bir kez telefon etmez öyleyse diye atıldı. Rochman'ı kendi başına yakalayabileceğini mi sanıyor bu çılgın? Motti hafifçe öksürdü. Rochman'ın Odessa için büyük önemini bilmiyor. Leon yeteri kadar yaklaşınca öğrenir dedi. Joseph de ama o zamana kadar ölmüş olur diye ekledi. Biz de her şey yeniden başlamak zorunda kalırız. Neden telefon etmez bu budala? Başka taraflardaysa telefon hatları çok meşguldü o gece. Çünkü Regensburg bölgesindeki küçük bir dağ evinden Klaus Winzer kurt adama telefon etmişti. Aldığı haber çok rahatlatıcıydı. Kurt adam sahtekarın sorusuna karşılık şu cevabı vermişti. Evet, artık dönmende bir sakınca yok. Seninle görüşmeye çalışan adamın şu sıralarda hesabının görülmüş olması gerek. Sahtekar ona teşekkür etmiş, hesabı görerek gece karanlığında kuzeye, Osnabrück'teki evinin geniş yatağına ve alışık olduğu rahata kavuşmak için yola çıkmıştı. İyi bir kahvaltı edip banyosunu yaparak uzun süre uyumak üzere tam zamanında evinde olacağını umuyordu. Pazartesi sabahı da matbaasına gidip işleri ele alırdı. Miller yatak odasının kapısına vurulmasıyla uyandı. Elektriği söndürmemiş olduğu için gözleri kırpıştırdı. Sonra kapıyı açtı, ardında Ziggy'nin durduğu gece bekçisiyle karşılaştı. Gelenin karısı olduğunu, o gün yapacağı iş toplantısı için gerekli olan bazı önemli yazıları evden getirdiğini söyleyerek gece bekçisinin telaşını giderdi. Bozuk Hessen şivesiyle sıradan bir köy delikanlısı olan gece bekçisi bahşişini alarak gitti. Miller kapıyı ayağıyla itip kapatırken Ziggy onun boynuna sarıldı. ''Nerelerdeydin sen? Burada ne yapıyorsun?'' Miller en kesin yoldan bu soruların hemen önünü aldı. Ayrıldıkları zaman Ziggy'nin üşümüş olan yanakları kızarmıştı ve ateş gibiydi. Miller de kendini bir dövüş horozu gibi hissediyordu. Ziggy'nin mantosunu alarak kapının ardındaki çengele astı. Ziggy gene sorularına başlamıştı. Miller işe en gerekli olandan başlayalım diyerek onu hala sıcak olan yatağa çekti. Ziggy fıkırdadı, hiç değişmemişsin. Üstünde gece kulübünde giydiği kısa etekli elbise vardı. Miller elbisenin sırtındaki fermuarı açtı ve ince askıları indirdi. Sakin bir sesle yoksa dedi. Ziggy derin bir soluk aldı ve sırt üstü uzandı. Üstüne eğilen Miller'e doğru yüzünü kaldırdı, gülümsedi. Hayır diye mırıldan, ne münasebet, neden hoşlandığımı bilirsin sen. Miller, sen de benim neden hoşlandığımı bilirsin diye mırıldandı. Ziggy fıkırdadı. Önce ben. Seni bilmem ama ben çok özledim seni. Miller bir şey söylemedi. Sessizliği sadece Ziggy'nin solumaları ve iniltileri bozuyordu. Soluk soluğa ve mutlu bir halde birbirlerinden ayrıldılar. Miller lavabonun üstünde bardağı konyak ve suyla doldurdu. Yaptığı işe rağmen hiç de iyi bir içici olmayan Ziggy çok az içti. Bardağı Miller bitirdi. Ziggy, evet dedi, en gerekli iş bitti. Miller onun sözünü kesti, şimdilik. Ziggy fıkırdadı. Şimdilik söyler misin sen bana, o esrarlı mektup neydi? 6 haftadır neredesin? Saçlarını neden böyle korkunç şekilde kısalttın? Hesse'deki bu kasvetli otelin küçük bir odasında ne işin var? Miller ciddileşti, kalktı, hala çıplaktı. Evrak çantasını alarak yatağın kenarına oturdu. ''Neyin peşinde olduğumu çok geçmeden öğreneceksin.'' dedi. ''Onun için sana şimdiden de anlatabilirim.'' Miller Ziggy'ye gösterdiği anılardan başlamak ve sahtekarın evine girişle son bulmak üzere 1 saat kadar konuştu. Miller konuştukça Ziggy daha fazla dehşete düşüyordu. Sustuğu zaman da ''Sen delisin.'' dedi. ''Kudurmuş bir delisin sen. Ölebilirdin, hapse atılabilirdin. Türlü şeyler gelebilirdi başına.'' Miller şimdi kendisinin de delice bulduğu davranışlarına bir kulp takamadığı için sadece mecburdum dedi. Tüm bunlar kokuşmuş bir eski bir naziyi bulmak için mi? Geçti artık bunlar Peter, kapandı. Onlarla uğraşıp zaman harcamanın gereği ne? Şaşkınlıkla Miller'e bakıyordu. Miller meydan okurcasına gereği var dedi. Ziggy derin bir soluk koyuverdi ve hiçbir şey anlamadığını belirtir bir şekilde başını salladı. Pekala dedi, artık buldun. Kim olduğunu, nerede olduğunu biliyorsun. Şimdi Hamburg'a dön, telefonu eline al ve polise haber ver. Üst yanını onlar hallederler nasılsa. Bunun için para veriyoruz onlara. Miller ona nasıl cevap vereceğini bilmiyordu. Sonunda iş bu kadar basit değil dedi. Bugün oraya gideceğim. Oraya nereye? Miller baş parmağıyla pencereyi ve ötelerdeki hala karanlık içinde olan sıra dağları gösterdi. Evine. Evine mi? Neden? Ziggy'nin gözleri korkuyla büyümüştü. Onunla karşılaşacak mısın? Evet, nedenini sorma çünkü söyleyemem. Tamamıyla bana ait bir şey bu. Miller'in tepkisi genç kadını şaşırtmıştı. Dizlerinin üstüne doğrularak yatakta sırt üstü yatmış sigara içen Miller'a baktı. Hırstan memeleri kalkıp inerek, ''Bunun için mi istedin tabancayı?'' dedi. ''Öldürecek misin onu?'' ''Hayır, öldürmeyeceğim.'' ''O zaman o seni öldürür. Ona ve adamlarına karşı elinde tek bir silahla ve yalnız başına.'' ''Seni piç, rezil, kepaze seni.'' Miller şaşırmış bir halde ona bakıyordu. ''Roşman denen bu adam neden heyecanlandırdı seni böyle?'' diye sordu. ''Bu korkunç eski Nazi değil beni heyecanlandıran. Kendim için heyecanlanıyorum ben. Kendim ve senin için budala, kafasız sersem. Aptalca bir neden göstererek o budala dergi okurlarına yazı hazırlamak için oraya gidip ölümü göze alıyorsun. Hiç beni düşündüğün var mı?'' Konuşurken bir yandan da ağlıyor, gözlerindeki sürmeler siyah demir yolları gibi yanaklarında izler yapıyordu. ''Bana bak'' dedi, ''gözlerini dört açla bana bak. Ben neyim sanıyorsun sen? Sadece keyif edeceğim bir kadın mı? Ben kendimi her gece budala bir muhabire, sırf o keyfini getirsin, sonra da defolup ahmakça bir hikaye uğruna kendisini öldürsün diye mi veriyorum? Öyle mi sanıyorsun sen? Dinle kuş beyinli, dinle. Evlenmek istiyorum ben. Bayan Miller olmak istiyorum. Çocuklarım olsun istiyorum. Sen de gidip kendini öldürtmek istiyorsun. Aman tanrım.'' Yataktan atlayıp banyoya girdi. Kapıyı vurup kilitledi. Miller ağzı şaşkınlıktan bir karış açılmış olarak yatıyordu. Elindeki sigara neredeyse parmaklarını yakacaktı. Ziggy'yi hiç böyle kızgın görmemiş ve çok şaşırmıştı. Banyoda akan suyun sesini dinlerken onun söylediklerini düşündü. Sonra sigarasını söndürerek banyonun kapısına gitti. ''Ziggy!'' Karşılık alamadı. ''Ziggy!'' Musluklar kapatılmıştı. ''Defol!'' ''Lütfen kapıyı aç Ziggy, seninle konuşmak istiyorum.'' Kısa bir sessizlik oldu, sonra kapının kilidi açıldı. Çırılçıplak bir halde ve asık bir suratla Ziggy kapıda göründü. Yüzündeki sürme izlerini yıkamıştı. ''Ne istiyorsun?'' ''Yatağa gel, seninle konuşmak istiyorum. Donacağız burada.'' ''Hayır, yeniden sevişmeye başlayacaksın.'' ''Hayır, söz veriyorum. Söz veriyorum, sevişmeyeceğiz. Konuşacağım sadece.'' Ziggy'nin elinden tutarak sıcak yatağa götürdü. Yatıp örtünen Ziggy yüzünü ona çevirip merakla sordu. ''Ne konuşacaksın?'' Miller yatağa girip ona sokuldu. ''Sigrid Rahn, benimle evlenir misin?'' Sigrid ona döndü. ''Gerçekten mi soruyorsun?'' ''Gerçekten soruyorum. Bugüne kadar hiç düşünmemiştim evlenmeyi. Ama sen de bugüne kadar hiç kızmamıştın.'' Ziggy'nin duyduklarına inanamamış bir hali vardı. ''Bundan sonra boyuna kızayım öyleyse.'' dedi. ''Bana cevap vermeyecek misin?'' ''Evet Peter, evlenirim. İkimiz birlikte öyle mutlu oluruz ki.'' Miller onu okşamaya başladı. Okşadıkça da hisleri uyandı. Ziggy onu suçladı. ''Hani sevişmeyeceğiz demiştin?'' ''Bundan başka yok, söz veriyorum. Sonra seni rahat bırakacağım. Büsbütün rahat bırakacağım.'' Ziggy bacağını Miller'in üstünden aşırdı ve kalçalarını onun karnının altına doğru indirdi. Altta yatan genç adama bakarak ''Peter Miller, sakın ha'' dedi. Ziggy sevişmeye başladığı sırada Miller elini uzatarak elektriği söndürdü. Dışarıda doğu ufkunda hafif bir aydınlık belirmişti. Eğer Miller saatine bakmış olsaydı 23 Şubat pazar sabahı 6:50 olduğunu anlardı. Fakat uyumuştu. Bundan yarım saat sonra Klaus Winzer evinin garaj kapısı önünde arabasını durdurdu, dışarı çıktı. Her yanı tutulmuş ve yorulmuştu. Ama eve dönmüş olmaktan memnundu. Patronun evde olmayışından faydalanmak isteyen Barbara henüz kalkmamıştı. Winzer içeri girip de holden ona seslendiği zaman başka bir erkeğin yüreğini gümbürt edecek bir gecelik de ortaya çıktı. Oysa Winzer ona banyoyu doldurmasını ve sahanda yumurta, kızarmış ekmek, reçel, kahve hazırlamasını söyledi. Hizmetçi kız da ona cumartesi sabahı toz almak üzere çalışma odasına girdiği zaman pencerenin kırılmış ve gümüşlerin çalınmış olduğunu gördüğünü söyledi. Polise haber vermiş, polis de penceredeki muntazam yuvarlak kesiğin profesyonel bir hırsızın işi olduğunu söylemişti. Genç kız polislere ev sahibinin şehirde olmadığı haberini vermiş, polis de kayıp öteberi hakkında usulen bazı şeyler sormak üzere ev sahibi döndüğü zaman kendilerine haber verilmesini istemişti. Windsor ağzını açmadan fakat gittikçe sarararak şakağında tek bir damarın devamlı atmasıyla kızın konuşmasını dinledi. Kahveyi hazırlaması için onu mutfağa gönderdikten sonra da çalışma odasına girip kapıyı kilitledi. Kırık Odessa canisine ait dosyanın ortadan kaybolduğunu anlaması için yarım dakika ona yetti. Kasanın yanından ayrıldığı sırada telefon çaldı. Kliniğin doktoru Bayan Wendell'in gece öldüğünü haber verdi. Windsor gazete kağıdı sıkıştırılmış penceredeki delikten giren soğuğun değil de yalnız içindeki soğuk parmakların kıvıl kıvıl edişini duyarak yanmayan ocağın karşısında 2 saat oturup ne yapması gerektiğini düşündü. Kahvaltının hazır olduğunu haber vermek için Barbara'nın seslenişlerini duymadı bile. Kulağını anahtar deliğine dayayan Barbara onun zaman zaman şöyle mırıldandığını duydu. ''Benim suçum yok, benim hiç suçum yok.'' Miller Hamburg'da Ziggy'ye telefon etmeden önce ertesi sabah kendisini uyandırmaları için yaptığı tenbihten vazgeçtiğini bildirmeyi unutmuştu. O yüzden komodinin üstündeki telefon tam saat 9'da çaldı. Miller uykulu gözlerle telefonu açtı, teşekkür etti ve yataktan çıktı. Böyle yapmazsa yeniden uyuyacağını biliyordu. Yol yorgunluğu, sevişme ve en sonunda da sözleşmiş olmanın heyecandan bitkin düşen Ziggy derin uykudaydı. Miller duş yaptı. Birkaç dakikada buz gibi suyun altında kaldı. Bütün gece kaloriferin üstünde bırakmış olduğu havlu ile kuvvetli kuvvetli kurulandı ve turp gibi oldu. Bir gece öncesinin durgunluğu ve kuruntusu kaybolmuştu. Emin ve rahattı şimdi. Uzun konçlu ayakkabılar ve bol bir spor pantolon, devrik yakalı kalın bir kazak, bunun üstüne de Joppe adında bir Alman kış giysisi olan ceketle palto arası çifte önlü, mavi kaba kumaştan üstlüğünü giydi. Üstlüğün iki yanında tabanca ve kelepçeleri alabilecek büyüklükte dikine kesik birer cep, fotoğraf içinde bir iç göğüs cebi vardı. Ziggy'nin çantasından kelepçeleri alarak inceledi. Anahtar yoktu ve kelepçeler kendi kendine kilitleniyordu. Öyle ki bu kelepçeler birisinin bileklerine vurulduğu zaman ya polis açabilirdi ya da demir desteresi. Tabancayı açtı ve inceledi. Bununla hiç ateş etmemişti. Tabancanın yağları alındığı günkü gibi üstündeydi. Mermi haznesi doluydu. Miller mermileri olduğu gibi bıraktı. Bir alışkanlık olsun diye birçok kez emniyeti açıp kapattı ve nasıl açık nasıl kapalı durduğuna dikkat etti. Hazneyi kavramaya oturttu, namluya bir mermi sürdü ve emniyeti açtı. Ludwigsburg'daki avukatın telefon numarasının yazılı olduğu kağıdı pantolon cebine soktu. Karyolanın altından çantasını aldı. Boş bir kağıt çıkararak uyandığı zaman okuması için Ziggy'ye bir not yazdı. ''Sevgilim, ben peşinde olduğum adamı görmeye gidiyorum. Onunla karşı karşıya gelmek ve polis bileklerine kelepçe vurup götürürken orada olmak için nedenlerim var.'' Çok akla uygun bir neden bu ve bugün öğleden sonra sana bu nedeni söyleyebileceğim. Ama her ihtimale karşı senden şunları yapmanı istiyorum. Verdiği direktifler kısa ve kesindi. Münih'te telefon edeceği yerin numarasını ve oradaki adama söyleyeceği şeyleri yazdı. Yazısı da şöyle son verdi. Hiçbir şekilde benim peşimden daha gelme. Bu gelişin durum ne olursa olsun işleri daha da kötüleştirmekten başka bir şeye yaramaz. O bakımdan ben öğleye kadar dönmez ya da bu odaya telefon etmezsem sana verdiğim numaraya telefon et. O mesajı ilet. Otelden ayrıl, zarfı Frankfurt'ta herhangi bir posta kutusuna at ve Hamburg'a dön. Bu arada başka kimseye de evlenmek için söz verme. Seni çok seven Peter. Notu içinde Odessa dosyası olan büyük zarf ve 3 tane 50 marklık kağıt parayla birlikte telefonun altına iliştirdi. Salomon Tauber'in anılarını koltuğunun altına alarak yatak odasından çıktı ve aşağı indi. Danışmanın önünden geçerken oradaki adama saat 11.30'da odaya bir telefon daha yapmasını rica etti. Otelden saat 9.30'da çıktı ve gece ne kadar çok kar yağmış olduğunu görünce şaşırdı. Otelin arka tarafına geçti, Jaguar'a girdi. Kontağı açarak gaza bastı. Motor çalışıncaya kadar birkaç dakika geçti. İyice ısınması için beklerken bagajdan bir el fırçası aldı ve motor kapağıyla arabanın üstünü, ön camı örten karı temizledi. Yeniden direksiyonun başına geçti. Vitesi geçirdi ve ana yola çıktı. Kalın kar tabakası her yeri bir çeşit yastık gibi örtmüştü. Miller bu tabakanın tekerleklerin altındaki çatırtısını duyuyordu. Bir akşam önce satın aldığı arazi haritasına bir göz attıktan sonra Limburg'a doğru yol almaya başladı.